Ayrım 4.
Dolayısıyla yükselen solun peşindeki milyonlar bu hükümeti kendisine karşı düşman olarak görmüştür. MC'nin temel hatası cephe olmasıydı. Cephe mantığıyla hareket etmesiydi. Milliyetçi cephenin varoluş nedeni sola karşı duyulan tepkiydi. Sol güçlerin ülkeyi adım adım komünizme sürükleyeceğine inanıyorlardı. Bu gidişe dur diyeceklerdi. Ecevit'in şahlandırdığı solu dizginleyeceklerdi. Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkan Yardımcısı, MC diye adlandırılan o tarihte dört tane sağdaki partinin bir araya gelerek oluşturdukları iki tane hükümet var biliyorsunuz. Kısa süreli de olmak kaydıyla. Her iki şeyde de birinci derecede tabii amaç CHP'nin dışında ülke idaresinin sağ partiler tarafından yönetilmesiydi. Solun sadece mecliste dizginlenmesi yetmezdi. Asıl sokaklarda dur denmeli ve gelişmesi engellenmeliydi. Bunun için biçilmiş kaftan da ülkücülerdi. Zaten hem eğitimli hem de deneyimliydiler. Yaklaşık 10 yıldır özel kamplarda eğitilmişlerdi. Adları komandoya çıkmıştı. Can Özbay, Ülkü Ocakları Teşkilatçısı. Ülkücüler yani MHP'nin ilk kuruluş döneminde bazı şehirlerde Türk milliyetçiliği düşüncesine sempati duyan gençler kamplar yaptı. Tıpkı bu izci kampları gibi. Müsait yerlerde toplandılar, orada spor yaptılar, orada tüfekle, tabancayla varsa eğer ateş talimleri yaptılar. Birbirlerini tanıdılar. Ülkücüler milliyetçi cephenin kanatları altında sola karşı başlattıkları cihatta yalnız kalmadılar. Devlet güçlerinin sempatisine sahiptiler. Zülfü Can Polat, Elazığ Ülkü Ocakları Başkanı. Biz polise, askere ve devletin güvenlik güçlerine hiçbir zaman karşı gelmediğimiz gibi hep yardımcı olduk. Hatta sloganlarımız var. Ordu millet el ele, ülkücüler el ele, güvenlik güçleriyle omuz omuza. Onlar devleti koruduklarını, devlete sahip çıktıklarını düşünüyor, devletin güçleri de onlara kol kanat geriyordu. Çetin Yetkin, Cumhuriyet Savcısı. O tarihte gelen bir takım adam öldürme olaylarında özellikle sağcı kesimin sanık olduğu, kesimden kişilerin sanık olduğu olaylarda sanıklar hep sağlıkla ilgili raporlar dosyayı ibraz ediyorlardı. Yani o tarihte örneğin şu devlet hastanesinde şu ameliyatı olmuştum, şu kan merkezinde kan veriyordum. İşte bunun raporu gibi. Bunlar değişik mahkemelerde de dağılmış durumdaydı bu gibi davalar. Bu raporların gerçek olup olmadığını, yani evet raporlar o hastaneden verilmişti ama gerçekten ameliyat olup olmadığını, gerçekten kan verip vermediğini, örneğin kan grubunun tespitiyle aramak istediğimizde bunu kesinlikle beceremedik. Bütün yollar tıkandı. Kontrgerillaya merhaba. İşte tam bu sıralarda devletin içinde bir başka gizli örgütün adı duyuldu. Uzun yıllardır varlığı bilinen ancak herkesin elle tutamadığı, gözle göremediği bir örgüt. Onun da hedefi ülkücülerle aynıydı. Solu ne pahasına olursa olsun durdurmak. Bu örgütün adı Kontrgerilla'ydı. Kontrgerilla'yı kamuoyunun gündemine ilk defa Ecevit soktu. Devlet içinde yapılan bu örgüt maddi sıkıntıdaydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar para bulabileceği tek adresin Başbakan Ecevit'in kapısını çaldı. Bülent Ecevit, Başbakan, ne için istiyorsunuz bu parayı dedim. Özel Harp Dairesi için dedi. Ben böyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dediler. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler. Bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütün dediler. İşte Kontrgerilla'nın varlığı hükümetin en tepesindekiler tarafından bile ancak böyle bir tesadüf eseri öğrenilmişti. Kontrgerilla o tarihten itibaren yıllar boyunca günlük yaşamımızdan çıkmadı. Aslında bu örgüt NATO tarafından olası bir Sovyet işgaline karşı kurulmuştu. İşgal durumunda örgüt gizlendiği yerden çıkacak, toprağa gömdüğü silahlarını alacak ve direnecekti. Örgütün her ülkedeki adı da farklıydı. Fransa'da Rüzgar Gülü, İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kuzu Postu. Aslında Kontrgerilla adlı bir örgüt yoktu. Bu kullanılan yöntemin adıydı. Söylentilere göre yönetenler de Genelkurmay'a bağlı olan Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantılarıydı. Amaçları halkı direnişe çekmek, gerekirse örgütlemekti. Yasal statüleri yoktu. İsimleri bilinmiyor, yakalanamıyor, yargılanamıyorlardı. Sivil uzantılar denince akla hemen ülke ocakları geliyordu. Kimileri bunu açıkça söylüyor, kimi ima ediyordu. Bülent Ecevit, başbakan, Sarıkamış'ta bize oradaki komutan yemek veriyordu. Tabii yan yana oturuyorduk. Sohbet sırasında onun da bir ara bu özel harp dairesinde çalıştığını anladım. Ben de o sırada nereden imkan bulursam bilgi toplayayım gayreti içindeydim. O generalin, sayın generalin bir sürü o örgüte, özel harp dairesinde çalıştığını öğrenince bu konuyu açtım. O kaygınız hiç yer yok, bunlar çok dürüst insanlardır. Böyle karanlık işlere bulaşmazlar dedi. Peki ama sayın general dedim. Şu sırada Sarıkamış'taki MHP ilçe başkanı da o ömür boyu görevlilerden biri olamaz mı dedim. Evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir dedi. Bu da tabii benim kaygılarımı büsbütün artırmış oldu. 12 Mart döneminde öğrenci liderliği daha sonra da ülkücülerin uzun yıllar avukatlığını yapmış olan Can Özbay da teklif alanların arasındaydı. Can Özbay, hukuk fakültesinde ülke ocağı başkanı olduğum dönemde karşı kahvede en köşedeki masada tek başına oturan yüzünü gazeteyle kapatmış şahsın beni beklediğini, görüşmek istediğini söylediler. Gittim. O şahıs gazeteyi indirmeden, Can hoş geldin. Sen şöyle cesursun, böyle akıllısın, şu kadar beceriklisin, seni daha iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeteri kadar maddi imkan temin edilecek, sana kimlik verilecek, mahkemelerde, şurada burada ceza almaman sağlanacak. Buna karşılık da vatan haini komünistlere karşı çalışacaksın. Bize bilgi vereceksin. Verilen görevleri yapacaksın şeklinde çeşitli zamanlarda, çeşitli mekanlarda birbirinden ayrı kişiler tarafından teklifler geldi. Tabii bu teklif sadece bana değil, benim gibi sağda ve solda temayüz eden birçok kişiye yapıldı. Pek çok öğrencinin itiraz edemeyeceği gerekçelerle ve avantajlarla teklifler yapıldı. Onlar da kabul ettiler. Hem devlet güçlerinin hem de sokaklardaki komandoların amaçları ve hedefleri aynıydı. Sol tehlikeyi durdurmak. Çatışmalar başlıyor. Ülkenin içinde bulunduğu manzara kapkaraydı. Ecevit döneminde bayrak açan sol şimdi gerilemiş, savunmaya geçmişti. MC solu durdurmak için hükümete yerleşmiş, sokaklarda ülkücülere emanet edilmişti. Ülkücüler solun tamamını komünist olarak damgalamıştı. CHP'nin de içine komünistlerin yuvalandığını düşünüyor, CHP'yi komünistlere destek olmakla suçluyorlardı. Bu sadece ülkücülerin değil, aynı zamanda sağ partilerin de yorumuydu. Sol ise ülkücü hareketi faşist olarak niteliyordu. Ülkücülerin otoriter bir diktatörlük peşinde olduklarını düşünüyor, bu hareketin ABD tarafından desteklendiğini iddia ediyorlardı. 1974-1975'in Türkiye'sinde hızla sağ ve sol kamplaşma gerçekleşmişti. Her iki taraf siperlerine girmiş, hazırlıklarını tamamlamıştı. Bir kıvılcım bombayı patlatmaya yeterliydi ve o kıvılcım İstanbul'da 1974'ün aralığında üniversitede çaktı. Vatan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Şahin Aydın bıçaklanarak öldürüldü. Bülent Uluer, İstanbul Dev Genç Başkanı. İlk çatışma İYO DER yöneticisi Şahin Aydın'ın ölmesiyle başladı. Yıldız'dan inerken iki faşistin falçatayla kasığından bıçaklayıp öldürmesiyle başladı İstanbul'da. Ama ilk vurulma olayı ODTÜ'de oldu. Bu 12 Mart sonrasında yaşanan ilk siyasi cinayetti. Sol görüşlü öğrenciler Şahin Aydın'ın cenazesini büyük bir gövde gösterisine dönüştürdüler. On binlerce öğrenci cinayeti protesto etti. Oğuzhan Müftüoğlu, Dev Yol, saldırı o dönemde ilk başlarda doğrudan solu, devrimci kesimi de hedef alan bir nitelikte değildi. Ve sosyal demokratları, CHP'yi, Ecevit mitinglerini de hedef alan eylemler gündeme geliyordu. Bunun nedeni solu, komünizmi bir tehlike olarak göstermek için bir neden yoktu o dönemde. Daha geniş bir kitleyi hedef alarak bir tür çatışma ortamı hedefleniyordu benim gözlemime göre. Cinayet çarkı artık dönmeye başlamıştı. Sol adına devrim yapmak için yola çıkanlar, devleti koruma adına silahlanan ülkücüler birbirlerini kıyasıya vurur oldular. Gün geçmiyordu ki yeni bir bıçaklama, yeni bir kurşunlama ve bombalama haberi gazetelerde yer almasın. İşte asıl tehlike o günlerde yavaş yavaş halkı etkilemeye başladı. Ölüm giderek kanıksanmaya, vakayı adiyeden görülmeye başlandı. Dönemin gazeteleri trafik kazaları gibi anarşi raporları yayınlar ve ölenlerin listelerini verir oldular. İşin ilginç yanı, Hem devrimciler hem de ülkücüler kendilerini savunduklarını söylüyorlardı. Suç hep karşı taraftakindeydi. Bülent Uluer, İstanbul Dev Genç Başkanı, devrimciler her zaman savunma durumunda oldular ve meşru müdafaadaydılar. Çatışmanın boyutunu misilleme biçiminde geliştirmek için devlet özellikle kışkırttı. Fakat arkadaşlarımız öldükçe, tanıdıklarımız öldükçe sizin yapacağınız bir şey kalmıyor. Bir müddet sonra öyle bir hale geliyorsunuz ki, ölmemek için her şeyi yapabilir hale geliyorsunuz. Zaten şöyle bir gerçeklik var. Silahı bir kere belinize taktığınız zaman, zaruri olarak da takmış olsanız, onu ne zaman kullanacağınızı bilemezsiniz. Mekanizma, eğer sizi belinize silah takacak hale getirmişse müdafaa başlamıştır. Muhsin Yazıcıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı, o arada sopalarla, yumruklarla başlamış olan kavgalar giderek çatışmalara dönüştü. Yani bunu burada kim nasıl başlattı, ciddi şekilde incelemek lazım. Ama zaten silah bir defa patladıysa ondan sonrası gelir. Kavgada yumruk sayılmaz derler. Yani önemli olan kavganın başlamamasıdır. Kavga başladıktan sonra yumruk sayılmaz. Kim kime vuracaksa vurur, gücü yettiği kadar vurur, yetmeyen de kendisini savunur. Can Özbay, Ülkü Ocakları Teşkilatçısı. Yani kendine silah ve bomba atan adamları ülkücüler çiçek mi atacaktı?
Oğuzhan Müftüoğlu,
Devyol. Şiddet bir kez gündeme geldiği zaman, onu şiddete karşı, şiddete dayanmayan, barışçıl bir yöntemle kendini korumak mümkün olmayabilir. Hepsinin hedefi birdi. Türkiye'yi kurtarmak. Kendi düşüncelerine göre, kendi görüşlerine göre bir Türkiye kurmak için silaha sarılmışlardı. Sol da boş durmuyordu. Ülkücü hareketin karşısındaki devrimci cephe 12 Mart'ta yenilmiş ancak yok olmamıştı.
Yasa dışı kabul edilen THKPC, TKO ve TİKKO örgütleri yeniden kurulmuştu.
Ecevit hükümetinin çıkardığı genel afla devrimci hareketin lider kadroları serbest bırakılmış ve yeniden toparlanmışlardı. Dönemin en büyük örgütü de Dev Genç'ti. Bülent Uluer, İstanbul Dev Genç Başkanı, bir müddet sonra kendini topladı ve önemli bir güç haline geldi. Ve Dev Genç böyle oluşmaya başladı. Önce üniversitelerden başlayan bir gençlik hareketi olarak başladı. Daha sonra liselere, Anadolu'ya, daha sonra da gecekondulara doğru yayıldı. 74 tane şubesi vardı resmi işleyen. Etkilediği kitle ise Türkiye geneline bakıldığı zaman 100 bine yakın insan etkilemekteydi. Her üniversite adeta bir kaleydi. Fakülteler bir tenis topu gibi el değiştiriyor, yüksek okullar karşılıklı baskınlarla işgal ediliyor. Karşı saldırılarla geri alınıyordu. Boykotlarla eğitim engelleniyor, öğrencilerin de can güvenliği sağlanamıyordu. Çatışmalar giderek lise ve ortaokullara kadar yayıldı. Türkiye cepheleşmenin faturasını kan kaybederek ödüyordu. Orta Doğu'nun yolları. Devrimcilerle ülkücüler arasındaki savaşın en can alıcı laboratuvarı Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. Bülent Forta, ODTÜ Öğretim Temsil Konseyi, Türkiye'deki bu toplumsal uyanış ilk kez ODTÜ'yü vurdu. ODTÜ'de 8 Kasım 1974'te büyük bir saldırı oldu. Daha ODTÜ'de silah, tabanca hiçbir şeyin olmadığı koşullardı. Kissinger'le ilgili bir boykot vardı bizim. Boykotu ODTÜ kampüstür dışarıdan gelip basıldı. Orada bir arkadaşımız yaralandı ve iki arkadaşımız daha hastanelik edildi. Arkasından 9 aylık boykot başladı. 9 aylık boykot sırasında ilkokul arabaları tarandı. Oradaydım ben de. Semih Erbek diye bir arkadaşımız öldü. Solun kalesi diye bilinen ODTÜ'yü ele geçirmek için önce rektör görevden çıkarıldı, ardından 300 ülkücü öğrenci işçi kimliğiyle üniversiteye sokuldu. ODTÜ bir anda savaş meydanına döndü. Sadece öğrenciler değil, öğretim üyeleri de baskılardan nasiplerini almaya başladılar. Bülent Forta, benim görebildiğim Türkiye'deki en güçlü demokratik mücadelelerden biri ortaya çıktı. Öğretim üyelerinden, öğrenci ailelerine, öğrenci velilerinden işçilere kadar 9 ay hiç kimse okula girmedi. Müthiş bir boykottu. Bu direniş üniversiteyi kapanma noktasına kadar getirdi. Ülkücülerin ODTÜ'de tutunma çabası böylece kırıldı. Ancak aylardır süren gerilim de sağcıların üniversiteyi terk etmesinden hemen önce patlayıverdi. Rektörlük önünde toplanan öğrencilerin üzerine önce bomba atıldı, sonra otomatik silahlar konuştu. Sonuç bir ölü, 36 yaralıydı. Ahmet Asena, ODTÜ Öğretim Temsil Konseyi. Önce çok iyi planlanmış bir saldırıydı. Bütün bu mavi gömlekliler rektörlük binasında toplanıyorlardı. Rektörlük binasından bir küçük ses bombası attılar. Gürültüye herkes çıktı. Asker geldi, toplandı ve herkesin toplandığı anda askerlerin, okulda, karakolda görevli askerlerin ve dışarıdan gelen yüzbaşının da bulunduğu grubun üzerine çok büyük bir bomba atıldı. İlginç bir şey tabii. O bombayı geliyor diye bağırıldı. Kafamı kaldırıp baktığımda herhalde kolumun uzunluğunda bir demirin içerisinde bir demirin indiğini gördüm. Yüzbaşıyı rektörlüğe doğru ittim. 1-2-3 metrelik yerden düştü. Ben kendimi kaldırıp başka bir tarafa doğru attım. Yani uçtuğum mesafeyi şimdi gidip baktığımda çok uzun geliyor. Bir arkadaşımız orada öldü. Yani ilk dağıtabildiğimiz kadar oradaki kümelenmeyi o cam havliyle dağıttık. Ama bir kişi bomba etkisinden dolayı öldü orada. 2-3 arkadaşımız yaralandı. Hemen bombadan sonra ateş açıldı üzerimize. Rektörlükten ciddi bir yaylım ateşi açıldı. Herkes panik içinde kaçıştı ve aynı anda minibüsle, çok kısa süreler bunlar ama çok can alıcı süreler. Rektörlükten açılan ateşin bitmesiyle beraber rektörlüktekilerin kaçması bir oldu. Minibüse bindiler ve gittiler. Bülent Forta, sonuç olarak ODTÜ'nün bütün bu dönemdeki tarihine baktığımız zaman 16 tane falan ölüsü var. Yani 16 tane insan. ODTÜ'de o dönemde bu tip saldırılarla otobüsler taranarak, işte şehre indiğiniz zaman ODTÜ'lü olduğu için öldürülerek falan bir mücadele oldu bu yani. Ülkücüler ODTÜ'deki asıl amaçlarına ulaşmıştı. Muhammed Akgün, Ülkücü Ziraat Fakültesi öğrencisi, bizim buradaki arkadaşlarımızı yurtlarda barındırmıyorlardı. Okuma haklarını ellerinden alıyorlardı. Biz de bir ziyaret edelim dedik Ortadoğulu kardeşlerimizi. Gittik işgal ettik. 40 kişiydik. Rektörlüğün önünde karşılaştık zaten. Bütün yurtlar boşaldı. 1,5-2 saat sürdü olay. Yaralananlar oldu ama ölen olmadı. Ondan sonra da askeriye girdi içeriye. Üniversite özerkliğinden dolayı giremiyordu içeriye. Yani adam sizin okuma hakkınızı alıyor, kimse bunu engellemiyor. Biz bunun bu amaca hizmet ettiğini sonradan öğrendik. Ama biz arkadaşlarımız için gittik. Apocular yemin ediyor. Türkiye'yi uzun yıllar süresince uğraştıracak ve korkunç kan akıtacak bir başka gelişmenin filizi de yine bugünlerde boy gösterdi. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan Halim Selim görünüşlü bir öğrenci 16 arkadaşını Dikmen'de bir eve davet etmişti. Bu 16 kişinin adı daha önceleri sol örgütler içinde anılıyordu. Artık kendi örgütlerini kurmaya karar vermişlerdi. Karışık bir dönemin sağladığı olanaklardan yararlanmaları gerekiyordu. Bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefliyorlardı. Bunun için de silahlı eylem kararı verdiler. Artık konuşmak değil, silah kullanma vaktiydi. Ülkede kendini gösteren terör ortamı bu grup içinde biçilmiş bir kaftandı. Silah üstüne ant içtiler. Adlarını da Dikmen'deki davetin sahibinden Abdullah Öcalan'dan aldılar. Onlara Apocular dendi. Ve yine o günlerde Türkiye'de herkesin hafızasından silinmiş, unutulmuş bir kan davası 22 Ekim 1975 günü Viyana'da yeniden hortlatıldı. Türkiye'nin Viyana'daki büyükelçisi Daniş Tunalıgil 3 Ermeni militan tarafından öldürüldü. Katiller 1915'te 60 yıl önce yapıldığını iddia ettikleri Ermeni katliamının intikamını aldıklarını dünyaya duyurdular. Örgütün ismi Asalay'dı. Yani Ermeni Ulusal Kurtuluş Ordusu. Aradan 2 gün geçmişti ki bu kez Paris'teki Büyükelçi İsmail Erez yine aynı şekilde katledildi. Böylece 40 Türk diplomatının yaşamına mal olacak bir cinayetler ve suikastler dizisi başlamış oluyordu. Asalan'ın eylemleri 80'li yıllarda Türkiye'nin kalbinde Ankara Esenboğa Havaalanı'nda son noktasına geldi. Ardında hafızalardan silinmeyecek dehşet görüntüleri ve masum insanların kanlarını bırakarak. Türkiye içte ve dışta kan kaybediyordu. O günlerde bir daha hayatımızdan hiç çıkmayacak bir başka canavar kabuklarını kırmaya başladı. Bunun adı enflasyondu. Ekmek 250 kuruş, benzin 270 kuruş, dolarda 15 liraya tırmandı. İşçiler de sahneye çıkıyor. Milliyetçi cephe döneminde ülke işte böylesine kilitlenmişti. Bir yandan dış baskılarla kuşatılmış, bir yandan iç sorunların ağına yakalanmıştı. Terör arttıkça kamplaşma hızlandı. Kamplaşma hızlandıkça terör arttı. Türkiye bir kısır döngüye yakalanmıştı. Ülkedeki bu gelişmelerden ordu da rahatsızdı. Teröre karşı devletin yeni bir mekanizma kurmasını istiyorlardı. Bunun adı da Devlet Güvenlik Mahkemeleriydi. Ancak askerin bu projesine hiç beklenmedik bir engel çıktı. Devrimci İşçi Sendikaları, yani DİSK. DİSK o dönemin yıldızı parlayan işçi konfederasyonuydu. Özel sektörde örgütlüydü. Toplu sözleşmelerin inatçı ve katı bir pazarlıkçısıydı. Devrimci söylemiyle işçilerin en çok tercih ettikleri bir sendikaydı. 500 bin üyesi vardı. Bir işaretiyle işçiyi sokağa dökebiliyordu. Bunu da 1 Mayıs 1976 günü kanıtladı. Türkiye tarihinde ilk defa 1 Mayıs'ı bahar bayramı olarak değil, işçi bayramı olarak yaşadı. DİSK o gün 200 bin kişiyi Taksim'e toplamayı başardı. Mehmet Atay, DİSK örgütlenme uzmanı, "İşçi yoğunluğu en yüksek olan 1 Mayıs'tır. O 200 bin civarında işçinin toplanabildiği bir 1 Mayıs oldu. Bunun yanında da adeta işçiler değil o 1 Mayıs'ta 76 1 Mayıs'ında fabrikalar yürüdü. Bence 1 Mayıs 76'ya gelindiğinde Türkiye'deki demokratik sol mücadelenin bir taçlanmasıydı 1 Mayıs 76 ile beraber diye düşünüyorum. İşte DİSK'in bu gücüne bir de muhafazakar Türk İş'in 26 sendikası katılınca milliyetçi cepheye karşı son derece güçlü bir muhalefet doğdu. CHP bayrak olmuş, işçi yürümeye başlamıştı. CHP ve DİSK, devlet güvenlik mahkemelerine özgürlükleri kısıtlayacağı, demokrasiyi ortadan kaldıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyorlardı. DİSK ardı ardına gösteriler örgütledi. Tüm işçi hareketini DGM'lere karşı ayaklandırdı. Ülke birdenbire grevler, iş bırakmalar ve direnişlerle sarsılıverdi. Milliyetçi cephe köşeye sıkıştı. CHP ve DİSK öylesine sert bir direniş gösterdiler ki biri meydanlarda, diğeri mecliste, sonunda DGM yasasını engellemeyi başardılar. Bu askerler açısından en büyük ihanetti. Onların gözünde ülke adeta teröre teslim ediliyordu. Rıdvan Budak, Tekstil İş Sendikası Başkanı, "Devlet güvenlik mahkemelerine karşı çıktık biliyorsunuz o günlerde. Meşhur bir eylemimiz de odur. Binlerce insan işten attılar. Olağan rejimin mahkemesi olağanüstü olmaz da onun için." Devlet güvenlik mahkemelerine karşı sürdürülen eylemlerin başarıya ulaşması işçilerin gözünde DİSK'i daha da saygın kıldı. DİSK tuttuğunu koparan bir işçi örgütü olarak sivriliyordu. Ordu'da kriz var. DGM şokunun yaşandığı 76 yaz aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Zira tayin terfi dönemi gelmişti. Sorun bir kuvvet komutanlığına Başbakan Demirel'in isteği üzerine 4 yıldızlı bir orgeneral varken 3 yıldızlı bir kor generalin atanmasıyla çıktı. Bu gelişme ordunun geleneklerini alt üst etti. Tarihinde ilk defa generaller mahkemeye başvurdular. Mahkeme kararı bozunca bu defa terfi bekleyenler emekli oldu, emeklilik günlerini sayanlar terfi ettiler. Gelecekten pek de beklentisi olmayan generallerin arasında Kenan Evren de vardı. Türkiye'nin en küçük ordusunun başına Ege Ordu Komutanlığı'na atandı.